Bessami Yazgan ve Mehmet Akif Karayel'le Çocuk Kalbi programı başlıyor.
Muhabbet tadıyla, Resulün yadıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevgi diyen çağlar aşar. Kılıcını koy kınına, yüreğinle yürü dostum. Sevginin şah damarına, yüreğinle yürü dostum. Her adımın kor olsa da, yanmak sana yar olsa da, bu yolculuk zor olsa da, yüreğinle yürü dostum. Nadanlara kulak asma, gariplere sakın küsme, insanlıktan ümit kesme, yüreğinle yürü dostum. Selam sevgisi herine, başla gönül seferine, karanlığın üzerine, yüreğinle yürü dostum. Göz yorulur, akıl şaşar, nice fikir yorgun düşer. Sevgi diyen çağlar aşar, yüreğinle yürü dostum, yüreğinle yürü. Dostum.
Bugün üzerinde ezanların okunduğu, bayrağımızın dalgalandığı bir ülkemiz varsa, bunu o büyük savaşta, yani Çanakkale Savaşı'nda kanlarını dökerek şehit olan şanlı Mehmetçiklere borçluyuz diyebiliriz. Bu bakımdan Çanakkale Savaşı tarihimizin en önemli hadiselerinden biridir. Bu savaş insanlığın o güne kadar karşı karşıya kaldığı en kanlı savaşlardandır. Derelerden su yerine kan aktığı, buğday tarlaları gibi ceset tarlalarının oluştuğu Çanakkale Zaferi gerçekten eşsiz bir destandır. O topraklarda tarihte eşine az rastlanır öyle kahramanlıklar, öyle fedakarlıklar yaşanmıştır ki anlatmakla bitmez. Sadece anlatacağım şu hadise bile bu savaşın nasıl bir fedakarlıklarla kazanıldığını anlamanıza yeter de artar bile. Bu hadise Zığındere Sargıeri Sahra Hastanesi'nde geçiyor. Cephede yapacağı bütün kahramanlıkları sergiledikten sonra elinde kalan bir tek canını da vermekten çekinmeden hücuma kalkan ve aldığı ağır yaralarla sargı yerine getirilen binlerce Mehmetçik'ten biriydi Hüseyin. Bu yiğit Anadolu delikanlısı hastaneye getirip zar zor gözlerini açtığında etrafının acıdan kıvranan yaralılarla dolu olduğunu gördü. Hem öyle yaralılar ki vücudundan oluk gibi kan akanlar, kolu bacağı kopmuş bir şekilde sürünenler, inleyenler ve daha neler neler. Bu korkunç manzara karşısında hastaların etrafında onlara yardım etmek için çırpınan insanlar vardı. Ama bazı hastaların durumları o kadar içler acısıydı ki yürekler parçalansa da elden bir şey gelmiyordu. İşte bizim Hüseyin'i de yaşama şansı pek yok diye onların arasına bıraktılar. Hüseyin sessiz sakin etrafı süzdü. Durumunun ümitsiz olduğunun kendisi de farkındaydı. Az sonra hastanede görevli Mehmetçikler geldiler ve çevredeki bütün yaralılara verdikleri gibi Hüseyin'e de bir parça kuru ekmek uzattılar. Hüseyin buna çok sevindi. Çünkü savaş dolayısıyla yeterli yiyecek olmadığı için günlerdir bir lokma bir şey dahi yiyememişti. Ekmeği iştahla tam ağzına götürürken bir anda durdu ve yanındaki Mehmetçiğe geri verdi. Ekmeğin geri yağda iade edildiğini gören arkadaşları bu duruma haliyle şaşırdılar. Kendisine karnını doyurması hususunda çok ısrar ettiler. Bunun üzerine bu fedakar kahraman insanın tüylerini diken diken eden şu karşılığı verdi. Kardeşlerim, bu ekmeği benim yemem doğru değildir. Çünkü benim ölümüm iyice yaklaştı. Alın bunu, düşmana karşı çarpışacak yiğitlere yedirin de ekmek boşa gitmesin. Allah tüm şehitlerimizden razı olsun.
Onlar ak dergâhta eridiler, pulat olup yürüdüler, her dem seferber idiler. Azim engeli tanır mı? Yiğitlere dayanır mı? Ya gazi ya şehittiler, bizim için ümittiler. Neden bizi terk ettiler? Halimizi bilmezler mi? Bir gün çıkıp gelmezler mi? Zulmü yerde sürdüler, arş-ı alayı bürüdüler. Ne sadık dost, yar idiler. Halimizi bilir onlar. Şafaklarla gelir onlar. Kaynaştılar, öz oldular. Yıldırımca hız oldular. Ki Fatih, Yavuz oldular. Saf bağlayıp dirildik biz. Şehit olduk, dirildik biz. Nesli geçip gitti onlar. Zannetmeyin bitti onlar. Toprakça mümbitti onlar. Asil kökler verir filiz. Azim yerken iman deniz. Yer vermeyip ser verdiler. Yurt aşkını sır verdiler. Kutlu bir eser verdiler. Mirasları baş üzredir. Yiğitler savaş üzredir.
Bu haftaki programımıza değerli çocuk kalbi dinleyenleri, geçen hafta en son ulvi duyguları anlatıyordu. Değerli hocamız Mehmet Zeki Aydın, İbrahim Refik'in tarihçi, araştırmacı, yazar, Bizim Bahçede İhsan sayısındaki yazısıyla ve Bestami hocamızın da. Hocam hangi kitaptan okudunuz? Gönül Fotoğrafı.
Gönül Fotoğrafı şiir kitabından.
Nar Yayınlarından çıkan Gönül Fotoğrafı adlı şiir kitabından hocamız güzel bir şiir okudu. Evet hocam.
Ben değerli dinleyicilerimize buradaki onların görmedikleri tabloyu biraz yansıtayım. Bu yüce duygular gönülden yaşanan ve yaşanması gereken duygulardır. Gençlerimize bu duyguların aktarılması çok önemlidir. Siz şiir okurken, Akif Bey böyle bu yazıyı okurken suratlarındaki kalplerinden gelen duyguları ben burada görebildim. Bunları çocuklara yaşatmak lazım. Bu tarihte olmuş bitmiş bir şey değildir. Her zaman olabilecek önemli şeylerdendir. Vatan sevgisi, millet sevgisi, bunlar birbiriyle bağlantılı kavramlardır. Aslında sorun şurada. Biz bu kavramlar birbirinden ayırdık maalesef. Eskiden din deyince, Allah deyince, vatan deyince, millet deyince, devlet deyince hepsi aynı şey anlaşılıyordu.
Evet.
Vatan için, millet için, din için, Allah için, Kur'an için, namus için dediğimiz zaman bunların hepsi birdi. Bunları ayırdığımız zaman insanlar için bir boşluk oluyor. Ne için fedakarlık yapacaklarını, ne için savaşmaları gerektiğinde savaşacaklarını bilemiyorlar. Bunlar kolay oluşmuyor. Bununla ilgili ben şunu tavsiye ediyorum insanlarımıza, çocuklarımıza. Türkiye'de mümkün olsa da tüm çocuklarımızı, tüm gençlerimizi Çanakkale'ye gezdirsek.
Evet.
Yine imkanımız olsa da Bosna'ya götürebilsek. Yine imkanımız olsa da Cezayir'e götürebilsek. Yani orada Afrika'ya, ben belki Cezayir'i bildiğim için söylüyorum, oradaki o Fransızların Cezayirlere yaptıklarını görmek için. Cezayir'in baş şehri Cezayir'de Şehitler Müzesi var. Müthiş bir şey var. Oradaki işgali ve yapılan çalışmaları anlatılıyor. Bu vesileyle onları anmak üzere aklıma geldi, paylaşayım. Orada bir kadının resmi mi vardı, ne vardı bir şey. Olay şöyle oluyor. Kahraman bir kız mücadele veriyor. Baş edemiyorlar. En son yakaladıktan sonra buna ceza olarak sokakta çırılçıplak gezdirmek istiyorlar. Ve bunu uygulamakta karar verince halk sokağa çıkmıyor. Böyle bir şey hatırlıyorum. Evet. Bununla ilgili şu olayı da paylaşıp geçmek istiyorum, ama bu da tabii önemli bir şey ahlak eğitiminde. Yani bu duyguları gençlere aktarmakta yarar var. Polonya'ya gitmişti. Bu 1. 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'dan kovulan Yahudilerin güya orada esir kamplarında yaşadıkları yerler var, müzeler var. Bir de yakıldıkları fırınlar var. Yani ne kadar gerçek onu ben kestirmem mümkün değil, ama bana bazı şeylerin mizansen gibi düzenlendiğini düşünüyorum. Ama asıl söylemek istediğim şey şu. Oraya her İsrailli lise öğrencisini getiriyorlarmış. Biz oradayken de bir grup İsrailli lise öğrencisinin orada onları ziyaret ettiğini gördüm. Onlar İsrailli çocukları getirip işte insanlığa düşmanlık duygularıyla gençlerini yetiştiriyorlar. Biz Çanakkale'ye, efendim Edirne'ye, Erzurum'a götürüp orada insanlara sevgiyi, saygıyı anlatmamız lazım. Nitekim Çanakkale'de buna benzer düşman askerlerine karşı gösterdiğimiz tavırlar çok önemli tavırlardır. Bunları gençlere paylaşmak, Çanakkale şiirindeki o Mehmet Akif'in şiirini duygusal bir şekilde okumak.
Yeni Asım'ın neslini yetiştirmek lazım. Evet. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Bundan sonra da namusumuzu çiğnemeyi isteyenler olursa yine Asım'ın neslinin yetişmesi gerekir, hazır olması gerekir. Evet, bütün insanları seveceğiz. Ama bir Azeri türküde dediği gibi, dostuma dost, düşmenime yamanım. Bu vatan için canımızı veririz. Vallahi can almayı da iyi biliriz. Bunu da herkes bilsin. Ve şunu da unutmamak gerekir ki, tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyasını başkaları çizerler. Köksüzlük en büyük öksüzlüktür. Bahar geldi, otlar yeşerdi. Bir ay sonra kuruyacaklar. Otlar bile kökü olmadan ayakta duramaz kardeş. Ot bile köksüz olmaz. Ha, bu milleti seviyorum. Biraz önce çok güzel bir tespitte bulundunuz. Din, vatan, millet de aynıydı. Bu milleti seviyorum. Niye? Vallahi Müslüman olduğu için. Bu vatanı seviyorum. Niye? Vallahi İslam yurdu olduğu için. Ezanlar okunduğu için. Bu vatan sevilmez mi ya? Hocam buyur.
Evet, şimdi hocam çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Şimdi vatan için ne yaparız? Ölürüz.
Evet.
Ama şu soruyu da sormak lazım gençlere. Peki ölmeden önce ne yaparız bu vatana?
Bu soru çok güzel.
Tamam, soru gerektiğinde ölüme hazırız, olmalıyız. Ama ölmeden önce ne yapacağız?
Her zaman savaş olmuyor ki.
Evet.
Yani şu an bile gençlerin, Allah etmesin, bir savaş olduğunda ölümden korkacaklarını düşünmüyorum. Fakat barış zamanı ne yapacağımızı tam bildiğimizi söyleyemem. Burada bir hatıra anlatayım. Madem buradan girdik, bu da milli duyguları çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Çanakkale'ye gezmeye gidiyor bir bilge kişi. Gençler yürüyor orada. Bakıyor ki ellerinde şişe var. Ne bu diyor. Efendim buraya hepimiz kanımızdan bir damla koyduk. Gelemeyen arkadaşlarımız da koydular. Şehitlerin toprağına serpeceğiz bunu. Bizim kanımız şehitlerin kanına karışsın. Bilge kişi diyor ki, gençler, hayran oldum sizin duygunuza. Ama bir soru sorsam, bu vatanı korumak için canınızı verirsiniz de, güzelleştirmek için içinizden bu vatana bir ağaç diken oldu mu diye bir soru soruyor. Gençlerin boynu bükülüyor. Dolayısıyla her gün savaş olmuyor kardeşim. Barış zamanını yapacağız. Ve güzel bir söz daha. Asıl savaş barış zamanında kazanılır. Orada öyle bir hazırlık yaparsın ki. Yani ilimde, teknolojide, sanatta öyle ilerle ki. Ey genç, ey çocuk. Kimse sana saldırmayı aklının ucundan bire geçirmesin. Çanakkale'de 250 bin şehidimiz var. Ne biz 250 bin şehit verelim, ne garibanlardan 250 bin kişiyiz. Öyle güçlü olalım ki kimse bize saldırmayı aklından geçirmesin. Bu barış zamanında, bu okulda, bu laboratuvarda yapacağımız çalışmalarla mümkündür. Beni coşturdunuz kardeşim.
Hocam,
Allah razı olsun.
Devam edin.
Buyurun.
Şimdi hocam çok bak bir şeyi yakaladık sözünden. Gariban diyor. Müslüman yüreği böyle işte. Yani o oraya gelen düşmanlara,
onlar da ölmesin.
Gavurlara bir acıma merhameti var insanlar. Evet. Yani niye? Biz tamam kızıyoruz, düşmanımız gerektiğinde öldürüyoruz ama aynı zamanda acıyoruz. Çünkü bu güzelliklerin onların içinde paylaşmasını istiyoruz. Nitekim Çanakkale'deki şeyde bu heykelde ne var? Düşman askerini kucaklamış götüren bir asker şey var. Geçenlerde bir Çanakkale programı olmuştu da orada da Avusturya'daki bir heykeli gösterdiler. Ben görmedim heykeli ama o resmini gösterdiler. Orada da bir Avusturya askeri altında bir Osmanlı askerini eziyor. Bu aradaki fark işte insanlık farkı, Müslümanlık farkı.
Rahmetli Alparslan Gazi'miz de öyle demişti ya. Roman diyeceğini. Seref sırakı git. Yeniden ordu topla. Gel seni yeniden yeneyim.
Evet.
Zevke bak. Kendine güvene bak.
Evet, evet çok güzel. Şimdi biraz önceki söylediğimiz ölmeden önce ne yapabiliriz bu vatana? Evet. Bunu böyle konuşturup düşündürmek lazım. Trabzon'da gezerken bundan 4-5 yıl önce bir yerde gördüm. Trabzon'u seviyorsan Trabzon'u temiz tut. Trabzon Belediyesi diye daha yazmışlar. Yani bu çok önemli bir şey. Eğer okulunu seviyorsan, Trabzon'u seviyorsan, memleketini seviyorsan orayı temiz tut, ağaç tut dediniz de, ağaç dik dediniz. Bu sevgi budur.
Öğrencilerime şu diyalog geçiyor.
Bağırmakla, çağırmakla bu memleket
olmaz.
Sevilmez.
Vatanınızı seviyor musunuz? Seviyoruz hocam. Ölür müsünüz? Ölürüz. Peki yine sorular geliyor. Sokak vatanın bir parçası mı? Evet. Okul vatanın bir parçası mı? Evet. Sınıf vatanın bir parçası mı? İnsan sevgilisinin üzerine tükürür mü? Bir. İnsan sevgilisinin yüzüne çöp atar mı? İki. Bu nasıl sevgi diyorum? Çocuklara şafak atıyor. Bu şekilde bir uyarıda buyurduğunuz gibi bulunmak gerekir.
Düşündürücü sorular sormak. Evet, evet. Çok önemli.
Evet. Çocuk eğitiminde...
Size daha önce böyle şeyleriniz vardı Mehmet Hocam, anlatmıştınız. Çocuklara çöp atanlarla alakalı galiba, hatırlıyorum.
Evet, evet. Çocuklara yaptığı işlerle ilgili düşündürtmek lazım. Yani bu şey ne olacak? Bunun sonucu ne olacak diye düşündürtmek. Karşı tarafla ilgili empati yapmak. Hatta işte bir çiçek nasıl şey yapar? Bir mesela parkı konuşturabiliriz. Bizim kitaplarımızda var bu bölümler. Duygularını dinle diye. Parktaki sandalye olsa ve gelse insanlar çizse ne hissedersin gibi. Empati duygusu bu anlamda çok önemlidir. şeyle başladınız, Hüseyin'in inanılmaz fedakarlığı Çanakkale ile yaptınız. Dolayısıyla bu ahlak eğitimindeki vatan millet sevgisini de işlemiş olduk.
Evet.
Allah razı olsun.
O zaman beslenme hocam, siz bence sakinleşmeden bir şiir daha okuyun. Ondan sonra bir ara verelim.
Yani
şey hocam, Arif Nihat Asya'nın bayrak şiiri ezberinizde mi?
Evet, ezberimde.
Onu o zaman bir Allah için okuyun ya.
İyi okuyalım. Bayrak. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder. Gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın, ne çıkar? Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızılığında ısındık. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim, yeryüzünde yer ben. Nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim.
Evet, Mehmet Zeki Aydın hocamızla ailede çocuğun ahlak eğitimi konusunu konuşmaya devam ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Hocam, anne karnında başlar diyoruz çocuğun eğitimi. Ve bundan dolayı çocuk eğitiminde annenin rolü, önemi inkar edilemez. Gözler önünde herkesçe malum. Fakat zaman zaman sanki babalar da şöyle bir hatalı uygulama oluyor. Yani anne sanki çocuğu sadece terbiye edecekmiş, çocuğun eğitimini verecekmiş gibi yanlış bir algı var. Bu konu siz neler söylersiniz?
Çocuk eğitiminde annenin rolü inkar edilemez. Bu çok açık, net. Dünyanın her yerinde böyledir. Ancak çocuğun eğitiminde annenin çok etkili olması babanın eğitiminde sorumluluğun az olduğunu göstermez. Sanıldığı gibi babanın çocuğuyla ilgilenmesi, onun büyümesini kendiliğinden beklemek değil, bizzat yetişmesine katkıda bulunmak gerekir. Geleneksel olarak tabii çocuğun bakımını sağlamak daha çok anneye düşen bir görev gibi. Tabii ki babalar da yapabilir ama daha çok annelere uygun, fıtrat olarak da böyle bakımına. Ama eğitimine geldiği zaman bunun her ikisini de birlikte yapması gerekir. Niye? Çünkü çocuğun yetişmesinde çocuk ilk önce gördüğü kişilerin davranışlarını benimsiyor. Ondanla özdeşleşiyor. Bu özdeşleşirken özellikle erkek çocuğu için bir özdeşleşme kişisi olarak bir erkeğe ihtiyaç var. Bunun babası olması çok uygun. Kız çocuğunun da öncelikle tabii annesiyle ya da annesinin yerine geçen birisiyle özdeşleşmesi söz konusu. Özdeşleşmesi ne demek? Onun gibi duyması, onun gibi hissetmesi, onun gibi yaşaması, onun gibi davranışları gibi yapması. Ama bununla yetmiyor. Ayrıca kız çocuğu olsun, erkek çocuğu olsun bir baba figürüne ihtiyaç var. Baba simgesine ihtiyaç var. Onu annenin doldurması mümkün değildir. Dolayısıyla her ne kadar işimiz, yoğunluğumuz olursa olsun biz babalar olarak çocuğun eğitiminde mümkün olduğu kadar çocukla ilgilenmek durumundayız. Peki ne zaman? Zannederiz ki genelde babalar işte şöyle biraz daha büyüsün de ele avuca gelsin, ondan sonra olsun. Halbuki olay öyle değil. Peki ne yapmak gerekir? Okula gitmeden önce, okul öncesi dönemde ne kadar anne önemliyse baba da o kadar önemlidir. Şimdi küçük olunca bir takım sıkıntılarından dolayı, ağlamasından, sızlamasından dolayı hemen babalar işi annelere devrederler. Halbuki öyle olmaması, yine kucaklaması, sevmesi, sayması ve birlikte vakit geçirmesi önemli. Neler yapabilirler? Şimdi bunun durumu tabii ki şartlarımıza göre devam edebilir ama bir babanın kız veya erkek çocuğun elinden tutup birlikte parka gitmesi, çocuk bahçesine gitmesi, camiye gitmesi, beraber sohbete gitmesi, şöyle sokakta gezmesi, ondan sonra gerektiğinde markete gitmesi, kütüphaneye gitmesi, bunlar çok önemli şeyler. Aynı şekilde birlikte piknikler çok önemlidir. Yine birlikte kitap okumaları önemlidir. Uygun bir yer varsa deniz kenarında oynayabilirler, kumla oynayabilirler. Şöyle beraber taş atabilirler. Varsa ormanı seyredebilirler. Efendim varsa hayvanat bahçesine gidebilirler. Hiç yoksa mesela bir karıncalar, böcekler bilmem ne varsa onları seyredip onun üzerine konuşabilirler. Mesela parkta bahçede gezerken işte bir ağacı birlikte inceleyebilirler.
Evet.
Ağaçla ilgili konuşmalar yapılır. Oradan da Allah'ın varlığına, birliğine gidici konuşmalar yapılabilir.
Yani nitelikli vakit geçirmekten bahsediyorsunuz.
Evet, evet. Mesela çocuk ilgilenmesini ister. Diyelim ki baba eve geldiği zaman hemen yapar, bir şey göstermek istiyordur. Ya şimdi yorgunum veya çocuk bir şey yapmıştır, çok güzel bir şey, gidip babasına göstermek ister. Şimdi git haberleri seyrediyorum. Halbuki çocuğa bir iki dakikalık zaman ayırmamız bile yeter. Diyelim ki parka götürdük. Çocuk yaptığı şeyleri göstermek istiyor. Salıncakta sallarken el sallamak istiyor. Veya şeyden, kaydıraktan kayarken birisine ona seyretmesini istiyor. Tek başına tadı çıkmıyor. Ya arkadaş olacak ya anne baba olacak. Dolayısıyla burada şöyle bir el etmek, bir güler yüz göstermek onun için çok önemlidir. Şimdi çocuk sürekli annesini babasını gözetliyor. Ve çocuk için zaman mefhumu tam gelişmediği için çocuk şöyle düşünmez. Ya işte pazar gününü bekleyeyim, babam gelsin de babamı gözetleyeyim demez. Eğer hafta içinde veya sık sık babasını göremiyorsa bu sefer başka gözlemleyecek şeyler arar. Çevrede varsa onları yapabilir. Bir karikatür vardı. Adam, çocuk sokakta giderken adama diyor ki size baba diyebilir miyim amca? diyordu. Bunun gibi. Dolayısıyla çocuğun cumartesi, pazarı veya tatili bekleyecek kadar vakti yoktur.
Evet.
Yani bu kadar anlattıktan sonra yine bana bir şiir hakkı verdiniz sayın hocam. Babayı anlattıktan sonra.
Evet.
Çocuklara güzel baba şiirleri de ezberletilmeli değil mi?
Herhalde.
Sunay mı bir örneğini?
Herhalde hocam. Sizin buradaki işleviniz de bu. Herkes evet. Kendi işini yapacak.
Tamam. Gece gündüz çalıştın. Zaman ile yarıştın. Sonunda yorgun düştün. Yiğit babam, mert babam. Görmeyesin dert babam. Duruşun aslan gibi, gönlün gülistan gibi, hayatın destan gibi. Yiğit babam, mert babam. Görmeyesin dert babam. Mevla'ya boyun eğdi, başı göklere değdi, arkamda sıra dağdı. Yiğit babam, mert babam. Görmeyesin dert baba.
Amin. Babalarımız dert görmesin.
Evet, bu babaların vakit geçirmeleriyle ilgili internette dolaşan şu hikaye çok güzel. Bir baba çocuğuna vakit ayıramıyordu. Çocuk sürekli gelip kendisinden görüşme talep edince, işim var, sizin için para kazanıyorum, sürekli işim var deyince çocuk bir gün sordu. Dedi ki, baba sen bir saatte ne kadar para kazanıyorsun? İşte çocuk da dedi ki 20 lira veya 30 lira, neyse o rakam önemli değil. Çocuk yavaş yavaş harçlıklarından parayı biriktirdi. Tamamladıktan sonra, babacığım yarın bana bir saatlik randevu verir misin? Parasını da peşin ediyorum. Evet, bu çok şeydir.
Hazin diyelim bir hikaye.
Çok çalışıyorsak, bu anneler için de geçerli, çalışan anneler için de, babalar için de. Genelde anneler yapıyor da babalar yapmıyor. Mesela ara sıra hafta içinde bir telefon edilebilir çocuğa. Ne var ne yok, nasılsın diye. Hal hatır sormak için. Veya bir sürpriz yapıp bir mektup ya da kart yazabiliriz çocuklar için. Ya da bir mesaj yazabiliriz. Herhangi bir neden olmaksızın, yani herhangi bir hesap sormaksızın. Sadece sevdiğimizi, saydığımızı ifade etmek üzere. Biraz önce şuraya gitsin, buraya gitsin dedik ya. Hayatı tanıması için çocukları değişik yerlere götürebiliriz. Değişik meslek sahiplerini. Diyelim ki bir inşaata şöyle uzaktan bakabiliriz. Orada çalışan işçileri gösterip orada anlatabiliriz.
Veya değişik mesleklerden arkadaşlarımız varsa onu ziyarete gidebiliriz.
Aynen. Diyelim ki varsa pastacıya gideriz, postaneye gideriz. Efendim, ayakkabı tamircisine gidebiliriz, pazara gidebiliriz. Yani neresi varsa, gerekirse polis karakoluna gidip tanıştırabiliriz, hastaneye gidebiliriz, itfaiyeciye gidebiliriz. Değişik yerleri, çiftçiler varsa mesela onları gidebiliriz. Çocuğun hem ufku genişlemiş olur, hem hayatı tanımış olur, hem de babasıyla beraber vakit geçirecek zaman olmuş olur.
Güzel olur.
Bu yazıyı okumayalım mı hocam?
Şuradaki çocuk okşanmak ister mi hocam?
Evet.
Ben de senin gibi olacağım.
Bu bana. Mustafa Uslu'nun kitabından ben almıştım. Mustafa Uslu kardeşimizi de evet, sevgiyle analım.
Sağ olasın.
Mustafa
Uslu.
Şu an İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı herhalde.
Evet, evet.
Değerli bir eğitimci.
Mutlu ve başarılı yazar. Çocuk yetiştirmek için Anne Baba Eğitimi adlı kitabından kendi izniyle almıştım.
Ben mi okuyayım hocam? Akşam geç vakit işten eve dönüyorsunuz. Çocuğunuz bacağınıza sarılıyor, kucağınıza tırmanıyor. Siz de sarılıp okşayarak, öperek ona karşılık veriyorsunuz. Sonra koltuğunuza oturup ya televizyon seyretmeye ya da gazete okumaya başlıyorsunuz. Çocuğunuz ise bir türlü yakanızı bırakmıyor. Neredeyse tepenize çıkacak. Bu arada siz çocuğunuzu başınızdan savmaya çalışıyorsunuz. Çok yorgunum, beni rahatsız etme. Haberleri seyredeceğim. Hadi annenin yanına. Doğru odana git. Gazete okuyorum, git başımdan. Birkaç önemli telefon görüşmem var gibi. Ne yapsanız ne etseniz çocuğunuz yanınızdan ayrılmıyor. Hatta davranışlarını sertleştiriyor. Yakanızı, paçanızı, saçlarınızı, kulağınızı çekiştirmeye başlıyor. Siz birden öfkeleniyorsunuz ve sen ne yaramaz ne sözden anlamaz bir çocuksun diyerek yanınızdan itip çekerek uzaklaştırıyorsunuz. Çocuğunuz öfke ve küskünlükle yanınızdan gidiyor. Nereye mi? Başka yaramazlıklar yapmaya. Oysa gazete okumayı, televizyon seyretmeyi, dinlenmeyi azıcık erteleyerek çocuğunuzu dizinize oturtup onun saçlarını okşasanız, onunla birkaç kelime de olsa sohbet etseniz, onun beklentilerine cevap vermiş olacaksınız. Çünkü çocuğunuz sizden sıcak bir dokunuşla okşanmak, yani fiziksel temas istiyor. Çocuğunuzun bu beklentilerini karşılamakla onunla sağlıklı ve kalıcı bir iletişim kurmanın temel adımını atmış oluyorsunuz. Bu davranışınız ona alacağınız iyi bir hediyeden daha etkili olacaktır.
Mesela babamla ilgili, rahmetliyle ilgili bendeki en güzel hatıralardan biri şu. bayramda bizi öperdi rahmetli. Şimdi sağ yanaktan, sol yanaktan, gıdıktan ve alından öper, öperken de şunları derdi. Verene kurban, salana kurban, layık görene kurban, elhamdülillah. Bunu hiç unutmuyorum yani. Dokunuş istiyor evet. Diyor ya.
Evet. Özellikle hocam bu bebeklerde yani bu okul öncesi dönemde çocukların çok ihtiyacı oluyor. Elle dokunmaya mesela, tabii, okşanmaya, tabii. Öpülmeye.
Şimdi piyasada hani Beş Sevgidil diye bir kitap var ya.
Evet, evlilikle alakalı.
Onun hem aile, anne baba, çocuklar için var. Bir de evet, eşler evet. için var. Sevgi dili demişler. Yani sevginin davranış olarak ortaya çıkması. Yani sevgi gönüldedir ama davranış olarak ortaya çıkar. Bunlardan bir tanesi de fiziksel temastır.
Evet.
Dolayısıyla herkes okşanmak, sevilmek ister. Çocuk daha çok ister. Onun için mümkün olduğu kadar çocukla el temasını fazlalaştırmak gerekiyor. Mesela yolda giderken bile el ele tutuşsun. Gerekirse kız çocuğu babasının koluna girsin.
Evet.
Evde bile yan yana otursunlar. Omuzunu değdirsin.
Hani evet. Hocam Muhterem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz bedeviler geldiğinde onu halde görüyorlar çocuklarla yapıp oynarken. Diyorlar siz öper misiniz, okşar mısınız çocukları? O da tabii ki diyor. Biz yapmayız deyince ne diyor hocam? Allah sizin kalbinize evet. merhameti söküp altıysa ben ne yapayım diyor.
Yani bu merhametin bir yansıması olduğunu görüyoruz. Rahmet çok önemli bir şey. Allah'ın sıfatlarından bir sıfat. Ve bize yansıması. Öyle değil mi? Allah bize merhamet etmese, ya Allah rahmetiyle muamele etmese biz o kadar nimetin hangi birisinin borcunu ödeyeceğiz? Ve bu kadar yaptığı güzelliğe karşı o kadar çok nankörlüğümüz var ki.
Evet.
Yani ama Allah lütfuyla, merhametiyle.
Merhameti gazabını geçtiği için elhamdülillah yaşıyoruz.
Şimdi bu lütfu deyince aklıma geldi. Bunlar güzel şeyler olduğu için bu vesileleri paylaşmak istiyorum. Ben yaklaşık bir yıl Tunus'ta kaldım. Tunus'ta en çok kullanılan kelimelerden birisi de lütuf. Latif. Mesela bizde Allah'a zikre ne denir? Hu deriz değil mi? Hu çekti falan.
Evet.
Hu çekmek. Onlar da ya latif çekti. Allah'ın birçok sıfatı var ama en çok kullandıkları sıfat latif sıfatı. Latifi aynı zamanda günlük dinlerde, günlük dilde nazik, kibar insan anlamında da kullanıyorlar. Ente latif deyince çok nazik, çok kibar bir insansın diye kullanıyorlar lütfunla. Biraz mesela nasıl kaba, sert ya da zulümle ilgili bir şey konuştuğun zaman hemen lütuf lütuf ya latif ya latif.
Bize de ya sabır ya sabır ya hacı dedikleri gibi orada da.
Ya latifle ilgili şey ilahileri de çok. Bir gün dedim ki niye bu kadar çok Allah'ın bu kadar isimlerin içerisinde latif kelimesini seçtiniz dedim. Tabii şakayla karışık. Gerçekten çok latif insanlar. Yok yani çok yumuşak insanlar.
İsim tecelli ediyor yani.
Yani isim tecelli ediyor onu. Tabii bunun değişik nedenleri var ama diyelim ki bir belediye otobüsünde bir tane yanlışlıkla dokunsun. 3-4 defa semahni yani özür dilerim, ölüm dilerim kelimesini söylerler. Gerçekten böyle bir insanlardır. Bu vesileyle de onları almış olalım. Resulullah'ın merhametinden ortaya çıktık. Merhamet Allah'ın sıfatlarından bir sıfattır. Çok güzeldir. Herkese, her şeye rahmetle, güzellikle, latifle, lütufla bakmak Müslüman'ın temel özelliklerinden birisidir.
Allah da çocuklara çok merhametli, bizden de çok merhametli. Şöyle bir şey var ya hani bütün yavrular en kötü, daha doğrusu görüntü itibariyle ürpertici hayvanların bile yavruları çok
tatlı ve güzel
tatlı
oluyor.
Tatlı görünür, şirin görünür. Yemeğin en iyisini onlara veririz, çocuklara veririz. Anneler, babalar çocuklara verir. Bunlar da Allah'ın farklı bir yönden merhametin onlara tecellisi.
fıtrata koyduğu şey Allah evet. öyle sevdiriyor. Öyle olmasa dünyanın düzeni kurulmaz. Allah ne güzel.
Yani çocuk kurmuş. Hayat çocuklarla güzel zaten. Ya çocuk olmasa veya sosyal olmakla güzel. Şimdi dünyanın en güzel insanı ol. En zengin insanı ol ama teksin ya. Ne anlamı var? Kim bilecek?
Hocam beni ya. Bu mesela Peygamber Efendimiz şeyi çok düşündürür zaman zaman. Yani 6 tane çocuğu sağlığında toprağa vermek çok ne kadar acı bir şey olsa gerek değil mi?
Tabii ki.
Bir de mesela erkek çocuklar hep en sevilecek yaşlarla, çağlarında daha.
Allah razı
hepsini
eylesin.
Toprağa vermiş.
Cümle geçmiş.
6 tane.
Şu dünyada bir nesneye yanar içim, göğünür özüm. Genç yaş iken ölenlere göğe ekini biçmiş gibi diyor Yunus Emre. Her ölüm acıdır ama gencin ölümü daha acı. Çocuğun ölümünü zaten söylemeye bile.
Evet.
Evet, şu şeyle bitirelim. Sivas'ta bundan 10 yıl kadar önce bir ilçede televizyoncular bir şey bulmuş. Bir yaşlı kadın 100 küsur yaşlarındaymış. İşte spiker güya soruyor, ne güzel değil mi bu kadar yaşamak falan deyince. Diyor ki neresi güzel, her şey zamanında diyor, zamanında da ölmesini bileceksin diyor. Ben diyor kaç tane torunumu
toprağa verdim
biliyor musun, bunun acısı az mı diyor. Allah acıları nasip etmesin, evlatlarımızın Amin. Acısını hiç nasip etmesin.
Amin. Beslenme hocam, duamızı sizden mi alacağız?
Tamam. Aslında kalbin duasını okuyayım.
Tamam hocam, peki buyurun okuyun.
Hak diye seslenirim, zikrinle beslenirim. Ne mutlu bana Rabbim, adınla süslenirim. Yüce Mevlam, beni ne güzel yarattın. Al yuvarlarla süsledin, ak yuvarlarla donattın. Sonra içime tatlı mı tatlı, sıcak mı sıcak sevgiler kattın. Ben de bu nimetlere şükür için her atışta için için sen andım. Sana güvendim, sana dayandım. Büyük Allah'ım, kimse kimseye darılmasın. Kimsenin kalbi kırılmasın. Ne olursun Allah'ım, sevenler ayrılmasın. Ben de seni çok seviyorum. Beni senden ve sevdiklerinden ayırma. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Erkam Radyo'da Bessami Yazgan ve Mehmet Akif Karayel'le Çocuk Kalbi programını dinlediniz.